sakatlık orada ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşitli Üniversitesi. Yaptığıların dağılık için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edildi.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu hafta çok değerli bir konuğu bizlerle birlikte. Baş ağrıları konusunda, özellikle migren konusunda farklı bir yaklaşımla uzmanlığını geliştiren ve devam eden doktorumuz, nörolog Emel Gökmen hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizin özellikle migren ve baş ağrıları konusunda uzmanlığınız ve baş ağrıları çeşitleri, bel boyun ağrıları, fıtıkları değil mi? Onun dışında baş dönmeleri var galiba.
Evet, kulak çınlaması, baş dönmesi. Bu belli hastalıklar konusunda yoğun ve spesifik çalışıyorum uzun yıllardır. Onların nedenlerini bulup, nedenlerini çözüp, onlarda daha böyle etkin bir tedavi sağlama yönünde çalıştığım için birazcık uzmanlığım nöroloji uzmanlığından spesifik ağrı, baş ağrısı uzmanlığı gibi bir yönelim oldu.
Özellikle migren konusunda çalışmalarınız farklı. Yani farklı bir yaklaşımınız var değil mi?
Şöyle, çok doğru. Çünkü migren binlerce yıldır tedavi edilemez bir hastalık olarak biliniyor. Evet. İlaçlarla bir noktaya kadar kontrol edilebiliniyor. Ve ondan sonra o insanların çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. İlaçlarla da kontrol edemeyen insanlar. Ve böyle nedeni bilinmeyen, çözümsüz bir hastalık gibi sunulduğu için ben de belki de çocukluğumdan beri migrenden çok çektiğim için hepsi birleşti. Böyle migren konusunda bir spesifikleşme gelişti. Ama beraberinde bel boyun ağrılarında da yani cerrahi, fizik tedavi, belli tedaviler dışında da farklı bir yaklaşımda hastalara ek olarak yardımcı oluyorum. Migren gibi bir vertigo ve kulak çınlaması var. Özellikle kulak çınlaması da işte bununla yaşamayı öğreneceksiniz deniliyor hastalara. Aynı şekilde migrende de söyleniyor. Bununla işte onu yeme, bunu yeme, dikkat et, bununla yaşamayı öğren deniliyor. Nedeni bilinmeyen hastalıklar grubunda. Kulak çınlamasında da işte bir herhangi beyinde veya kulakta bir şey yoksa yine aynı şekilde kaderine terk ediliyor. O nedenle de o hastalık da dikkatimi çekti. Birazcık da ben 2004 yılından bu yana ilaç dışı tıpla uğraşıyorum. Birazcık daha farklı çalışıyorum. Bana bu hastalar daha çok başvurdu. Hepsi birleşti. Bu alanda bir spesifikleşme gelişti.
Evet. İsterseniz migrenin tanımıyla başlayalım. Migren nedir? Nasıl bir ağrıdır? Nasıl diğer baş ağrılarından ayırt edilir?
Evet, şimdi birçok soru özetleyelim. Aslında migreni migren yaşayan herkes biliyor. Migren ama şöyle bir yanlış bilgi var. Migrenin bir baş ağrısı olduğu noktasında bir bilgi var. Evet, migrenin baş ağrısı migrenin en can sıkıcı ve en sıkıntılı problemidir. Ama migren baş ağrısı değil, bir hastalıktır.
Evet.
Aslında bir otonom sisteminin, vücudun çalışmasını yöneten sinir sisteminin çalışmasının bir dönem atak halinde alt üst olmasıdır. Migrende ne olur? İşte kafadaki damarlar genişler, başımız ağrır.
Evet.
Önce büzülür, o zaman böyle görmemeye falan bir yerimiz uyuşabilir. Evet. Ama bu auralı migren dediğimiz az gruptadır. Yaygın olan migrende genişler şiddetli zonklayıcı, çoğunlukla yarım baş ağrısı yapar. Evet. Bağırsak hareketleri yavaşlar, bulantımız olur. Genel bir yorgunluk, bir sıkıntı, ruh sıkıntısı, yorgunluk hali ve benzeri, terleme benzeri şikayetler oluşabilir. Bunların hepsinin bütünü migrendir. Evet. Migreni diğer baş ağrılarından ayırt edebileceğimiz en temel özellik, migren çok şiddetli bir ağrıdır. Evet. Ya günlük yaşamı sürdüremeyecek kadar şiddetli bir ağrınız varsa migren aklınıza gelmelidir. Evet. Ama bunu derken çok şiddetli, tehlikeli baş ağrılar var. Sizin uzmanlığınız olduğu için hemen aklıma geliyor. Bir beyin, işte bir anevrizma, beyindeki baloncuğun kanaması, bir vertebral alter.
Evet.
Beyin damarlarıyla veya yani o tür hastalıklarda da, problemlerde de çok şiddetli baş ağrısı olabilir. Onu da söylemekte fayda var. Onu nasıl ayırt ederiz? Diğerlerinde beyninizde bomba patlamış gibi olur. Evet. Ha, migren de çok şiddetlidir. Ama o daha, ona göre daha yumuşak ve yani sizi bu kadar kadar yaşamsal bir ölümle karşı karşıya getirecek kadar şiddetli değildir. Diğerleri zaten çok nadir olur. Onun dışındaki şiddetli baş ağrılarında migren akla gelmelidir. Hele ki bulantı ve benzeri ve bulgular, işte gözdeki ışıklı noktalar gibi bulgular eşlik ediyorsa. Evet. Yaygın olan bir diğer baş ağrısı da gerilim baş ağrısıdır ama onun özelliği tüm başta olur. Genel sıkışma basınç tarzındadır. Günlük yaşantıyı blok etmez. Günlük yaşantınızı sürdürebilirsiniz.
Evet, şimdi migrenle ilgili en tipik özelliği migrenin baş ağrısı. Baş ağrısı olmayan bir migren var mı?
Var.
Ve tabii baş ağrısı olduğu için biraz önce gerçi anlattınız, yani beyin kaynaklı olduğu düşünülüyor. Halbuki otonom sinir sistemiyle ilgili olduğunu söylediniz. O yüzden baş ağrı, yani migren tedavilerinde halk arasında şöyle bir mantık var. Yani aslında ben de aynı kanaatteyim. Hani tedavisi olmuyor, geçmeyen bir mantık gibi düşünülüyor. Fakat sizin bu yaklaşımınız Gökmen yaklaşımı diye galiba, değil mi? Literatürde
evet,
öyle
biraz bir şey. Öyle oldu.
Bu yaklaşımda aslında öyle bir şey yok. Tedavi edilebiliyor, değil mi? Biraz izleyenlerimize bundan bahsedebilir miyiz?
Şimdi sondan alıp başa doğru gideyim
evet,
soruyu.
Tamam.
Şimdi uzun süredir çalışmalarım sonrasında söylediğim bir şey. Yani artık çözülebileceğini, işte bunun da böyle bir şey olduğunu, kitabını da yazdım. Evet. Yani bu kadar bayağı 5000'den fazla vakıf üzerinden yazdığım bir şeydi. Çözmesem yazmam öyle
evet,
bir şeyi zaten. Bu işin çözümü var. Ama gerçekten de bütün binlerce yıldır migren, yani ilk yazılı tarihin ilk olduğu yıllardan bu yana bütün kaynaklarda, o böyle Mısır papiruslarında, böyle çok iyi şeylerde, ilkel dönem bir şey, arkeolojik şeylerinde, her şeyde migren ve baş ağrısıyla ilgili. O zamanlar kafa deliyorlar, trepanasyon diyoruz biz. O tür şeyler var. Bütün tarihte bu çözüm çözülemediği için, şimdi çözümü var deyince gerçekten de biraz şey oluyor ama yapılabilecek şeyler var. Çünkü bilim çok ilerledi.
Evet.
Bilimi doğru kullanırsanız yapılıyor. Şimdi migrenin nedenini bulmakla ilişkili bir şey ve gerçekten de migrenin, doktor bey de biliyor, beynin kendisinin ağrı duyusu yok. Ağrıyan ne? Beynin zarları, kafatası, saçlı derimiz, kaslar, buradaki damarlar.
Evet.
Migrende de biliyoruz ki buradaki damarlarda genişleme oluyor. Ama genişleme burada oluyor diye bunu başlatan neden ne? Şimdi son yüzyıldaki çalışmalar, neuroscience çalışmalar hep beyindeki o bir belli sinir hücreleri arasındaki belli maddelerin değişimleri, o maddelerde azalma, artma, çünkü sinir hücreleri arasında bilgiyi taşıyan maddeler var, bizim nörotransmitterler dediğimiz. Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama ben farklı bir vizyondan baktım.
Evet.
Farkı öyle geliştirdi. Çünkü migrendeki olay otonom dediğimiz, otonom bizim iki sinir sistemimiz var. Beyin omurilik bir sistemimiz var. Bir de otonom dediğimiz aslında birbirine bağlantılı ama otonom adı üstünde kendi otonomisi olan, kendi çalışan, bütün bedenimizi yöneten bir network ağımız var. Bu tamamen böyle kablo gibi, sinirler gibi değil de tamamen biyoelektriksel düzeyde, mikrovoltlar dediğimiz düzeyde hücrelerin elektriksel potansiyeli ve onunla birlikte oluşan bir network. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Benim boğazımda mikrop olduğunu buradaki ne bileyim kemik iliğim nereden anlayıp beyaz kan hücresi yapıp oraya gönderecek. Bu network sayesinde oluyor bunların hepsi. Oradaki biyoelektriksel değişimlerle oluyor. Ben bu işte bir iltihaplanmalar, ameliyatlar, diş çürükleri, herhangi bir yerlerde o network'te hasarlar oluyor. Bunlar Alman nöral terapiyle bozucu alan, Alman Honecker kardeşlerin bilim dünyasında, tıp dünyasında kazandırdıkları bozucu alan teorisiyle ortaya çıkmış. O bozucu alan deniliyor. O bozulan, o network'ün bozulan yerleri, o da sistemi zaman zaman etkileyebiliyor. Kimde etkiliyor? İşte ne bileyim, bazen boğaz iltihabı oluyor, bazen bir sezaryen ameliyat yeri oluyor, bazen bir diş çürüğü oluyor, benim hastalarımda bulduğum nedenler. Kimde? Bunlar herkeste var. Genetik yatkınlığı olan kişide, migrende genetik yatkınlığı biliyoruz, birebir geni olmasa da bile, mesela migrenli annelerin %70 oranında çocuklarında migren gelişiyor. Ailede çoğunlukla migren öyküsü vardır. Bizim ailede migren olmayan yok mesela.
Evet.
Ve ailede bütün annem, babam, herkes böyle bir aileyiz. Benim oğlum da o yapıyla doğdu ama şu anda migreni yok daha ama. Nereden anlıyoruz? İşte kokuya çok gelemez, okulda, anaokulunda anne çok gürültü yapıyorlar diyor. Yani çok sensitif bir yapı. Zaten migrenli insanların biraz huysuz falan algılanmaları da, çok detaycı, aman her şeyi kafaya takıyor, her şeyi sorun yaratıyor gibi algılanmaları nedeni aslında sensitifleri çok fazla. Her uyaranı çok alıyorlar. Evet. O yüzden de rahatsız oluyor. Gerçekten. Evet, yani doğru. Diğerlerin duymadığı kokuyu rahatsız oluyor. Ben evde yemek kokusuna dayanamam. Yani sonuçta duyarım ama evdeki yardımcı onu hiç duymuyor.
Tabii.
Çünkü onun migreni yok. Benim şu anda migrenim yok. Evet. Bu yapı o vücuttaki, işte oradan oraya geçtim biraz hızlı oldu ama o yapı vücuttaki o bozuk, işte iltihaplanan yerdeki uyaran şey, onun da zaman zaman sistemi alt üst etmesine neden oluyor. Otonom sistem, biz tıpta disfonksiyon diyoruz. Bir alt üst olduğunda da İşte damarlar kontrolden çıkıyor, büzülüyor, genişliyor, ağrı yapıyor, bağırsak hareketleri yavaşlıyor, bulantı kusma yapıyor. İlk başta, sorunun ilk başında sorduğunuza geliyoruz. O kişinin bağırsak sistemi daha çok etkilenirse sadece bulantı kusmayla bir migren atağı olabiliyor. Çocuklarda görünür karın migreni, abdominal migren, periyodik siklik kusmalar. Ve ben çocukken 2-3 yaşında komaya giriyordum. Kusmayla bir gün annem hep kasaba doktorunu çağırıyordu. Bir şey yok, ertesi gün iyiyim. O benim çocukluk çağı migrenmiş. Sonra farklı auralı migrene dönüştü büyüdükçe. Hiç kimse anlamamıştı ne olduğunu. Çünkü çocuk birden durup dururken bir gün birden böyle kötü oluyor. Annem nazar değdi sana yine der. Birden ben bir şey olurken böyle kötü olurum. Evet. Şey olmuyor, bembeyaz oluyormuşum ki. Yani birazcık da komatöz bir migrenim varmış. Annem ölüyorum diye. Annem diyor ki seni çok zor büyüttüm, hep ölüyorsun diye korkardım. Bembeyaz, kusan bir çocuk. Ertesi gün normale dönüyor. Bu ancak bir disfonksiyon dediğimiz bir sistemin geçici alt üst olup ondan sonra normale dönüyor. Çünkü yapısal bir hasar yok. Sistemin çalışması aksıyor sadece. Benim yaptığımda tekrar sorunun sonuna geliyorum. O kaynağı bulmak, hastayı dinleyince ağrı yapısı, bir de çok hasta dinleyince artık onda hangi o ağrının tipinden, işte sağdan soldan, arkadan önden, çocukluk çağında başladı, ergenlikte başladı, ona göre şeyi buluyorum.
Migren teşhisi ve tedavisinde hastayı dinlemek çok önemli değil mi? Yani bir çok hastayı önemli. Dinlemek ben sonra ilk tetkikler yapılıyor galiba değil mi? MR, tomografiden yani net sonuç alınabilir mi migren
teşhisi? Aslında migrenin
için?
Tanısı yani şöyle bir şey, hasta dinleyerek konulur ve nörolojik muayene ile konulur. Çünkü biliyoruz ki migrende beyinde bir problem yoktur. MR ve benzeri tetkikler beyindeki organik bir nedeni ekart etmek içindir. Evet. Yani aslında birazcık hekimin kendisini garantiye alması içindir. Ben tabii uzun yıllar hastane nörologluğu yaptım. Evet. Şimdi doktor beyin de ilgisini çeker. Benim o kadar yıl şimdi hastane nörologluğu yapınca o ilaç nörologluğu yaptım. Son 10 yılda değil. Ondan öncesinde hasta geliyor. Muayenesini yapıyorum. Muayenede bir şey yok. Zaten bizim hocalarımızın MR'ları yoktu. Muayene yapıyorlardı. Muayeneyle beyinde bir sorun var mı? İkaret ediyorlardı. İşte ayağın altını çiziyoruz. Biz beyinde problem var mı diye karar veriyoruz. Çünkü beyin vücudu yönettiği için. Muayeneyi yapıyoruz. Hastanın öyküsü çok tipik zaten. İkisini birleştiriyorsun. Muayene normalse, çünkü bu beyinde bir problem olmadığının ciddi bir kanıtıdır. Artı hastanın öyküsünde de bir şey yoksa bu migren deyip tanı koyuyorsun. Migren tanısı öyküyle konur. Ama tabii ki ben şöyle bir şey de var. Her hasta, başı ağrıyan her kişi bir kere bir MR çektirme hakkı vardır. Yani mesela ben özel hastanede çalışıyordum mesela. Özel sağlık sigortalarının onayından da geçiyordu. Ama ben hayatım boyunca migrenden çektim. Bir kere bir MR çektirmedim kendime.
Ben çekirme taraftarıyım.
Evet, ben de çekirme taraftarıyım.
Biz de aynı şeye geliyoruz. Evet, evet. Bir kere bir hastamda aneurizma yakaladım.
Evet. Bizim de gördüğümüz vakalar oldu öyle. Yani yıllarca migren olmuş. Mesela bir tane hatırlıyorum. O bana çok ders olmuş. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da çok ünlü bir pediatrik beyin cerrahı vardı. Oranın radyolojisi de çok ünlü zaten. Vaka toplantısında bir vaka göstermişti öyle. 10 yaşından beri migren ağrısı çeken bir çocuk migren tedavisi görüyor. Bir ara beyin çektiriyorlar. Beyin tümörü çıkıyor. O demişti yani mutlaka beyin MR'a çektirmek ben tavsiye ediyorum. Evet,
tabii
gerekli.
Bakın,
çünkü ikisi de birlikte olabilir.
Anevrizma
olabilir.
Onun
sonucu da olabilir. Evet.
Yani bu anevrizma tabii ki hani tabii izleyicilere, yani doktor bey daha iyi açıklar. Hani bir damarda yapısal bir şey bir an gelir, bomba patlar ve zaten yaşama şansın çok nadir. Yani çok az bir şey. Benim öyle bir vakam olmuştu. Ben öyle yakaladım. Yani baş ağrısı hani nasıyla ilişkili değildi ama tabii ki bir kere MR çekme hakkını kullandı ve sonuçta yakaladık. Yani sonuçta ameliyatı da yapıldı elektif koşullarda, patlamadan, kanamadan, bir şey olmadan. Belki o bir ay sonra, belki 20 yıl sonra, belki hiç olmayacak ama beynindeki bombayı patlarsa diye beklememek yerine kontrol altına alınmış oldu.
O zaman siz de çektirin. Doktorların yaptığını yapma, dediğini yaptı.
Şimdi pediatrik diyorsunuz, yine böyle benim bir vakam oldu. Ben böyle spesifik çalışıyorum ya. Beni bir baba aradı, çocuğunun baş ağrısından, migreninden, çocukluk çağı migren. Çocuk da 8-9 yaşlarında, şimdi yaşını ta kaç yıl önceydi. Dedik ağrıdan ölüyor, çok şeyi var. Ve ben çocuklara, kendim de çocukken çok çektiğim için belki hep öncelik tanırım. Ve yoğun, çok işte çok uzun anemnez, öykü alıyorum. Böyle bir günde ben arıya falan hasta sıkıştıramıyorum. Çok böyle butik çalışıyorum, tek tek uğraşıyorum her hastayla. Dedim alacak yerim yok. Şey, bir de ondan sonra neyse dedim ben bir yer bulayım. Çocuk ya, bir de babanın anlatışından anladım. Peki, o çocuk sürekli baş ağrısı çekiyor. Ondan sonra bir de şey dedi, para dedim ki ya dedim çocuk dedim çocuğun parası ne olacak? Sen ben tabii özel çalışıyorum, hiç önemli değil dedim. Çocuğu getirdi. Şimdi buna geliyoruz. Çocuk migrenli. Migren öyküsünü çok güzel anlatıyorlar. En son yaklaşık 2 hafta önce çocuk nöroloğu görmüş. Yani yine bir iyi bir üniversitemizdeki öğretim görevlisi bir çocuk nöroloğu görmüş. İlaçlarını daha önce de onun takibinde ilaçlarını yeniden düzenlemiş. Ben çocuğa baktım, bir gariplik var. Muayeneyi yaptım, işte ayak altını çiziyoruz dedim ya. Pozitif tabii ki. Ya bir şey var yani. Ağrıda bir gariplik var. Ben mesela çocuğu şey yapmadım. Dedim ki hemen şey ne olduğunu, bir metabolik bir şey, ne olduğunu bilmiyorum ama bunu bir çocuk acile götürüyorsunuz. Hemen götürüyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yani belki şeydir, belki kan şekeri, metabolik bir şeydir ama bir gariplik var çocukta ve gerçekten de beyin tümörü çıktı o çocukta. Ve beyin işte ameliyat edildi. O ben hemen o çocuk herhalde çapanın aciline gittiler. O an şey olabilecek diye gönderdim çocuğu. Sonra babası aradı, teşekkür etti falan. Sonra bir 2-3 yıl sonra tekrar aradı, kaybetmişler ama yine de beni teşekkür etmek için aramış. Yani atlayabilirdim ben de. Daha çocuk nöroloğu da yeni görmüş bir öğretim görevlisi de. Tabii ki migreni, baş ağrıyanın beyin tümörü gelişmeyecek diye bir şey yok. Orada neye dikkat ediyoruz? Ben mi söyleyeyim size? Ben konuklar, sorular bana geliyor. Ben sorular size. Şimdi gerçekten de hastaların çoğunda beyin tümörü korkusu oluyor her zaman. Çok nadir rastlansa da, çünkü baş ağrılarının altında beyin tümörü çok çok nadir bir şey ama olduğunda ciddi bir şey tabii ki. En önemli özelliği beynin ağrı duyusu yok dedik. Beyin tümörü ne zaman baş ağrısı yapar? Beyin kapalı bir kutu, genişleyemez. O büyüyüp yer kapladığında sıkıştırır. Sıkıştırınca ağrı yapar. Sıkıştıran bir şey bir yere gidip gelmiyor. O yüzden başladığında ağrı geçmez. Yani o benim için en büyük kriterdir. Hiç geçmeyen ağrı. Hatta bazen ben hep şeyle uğraşıyorum. Böyle artık çok şey denemiş, neredeyse her gün baş ağrıyanlarda. Tamam bu işte 20 yıldır, 40 yıldır migrenli ama bu arada beyin tümörü de gelişmiş olabilir. Yeniden MR çektirmiyorum. Zaten 5-6 tane çektirmiş oluyor bana gelinceye kadar. Muayeneyi yapıyorum bir. Muayene rahatsa. İkincisi de ağrısı. Bana her gün ağrıdan ölüyorum. Anlatıyor. Hiç sıfır geçtiği zaman yok mu? Onu yakalamaya çalışıyorum. Eğer arada ne bileyim işte her gün ağrıyor ama işte 3 hafta önce bir gün geçti veya haftada bir gün ağrımayabiliyor. Geçiyorsa o zaman beyin tümörünü ekart edebilirsiniz. Çünkü beyin tümörü bir kere büyüdüyse bir yere gitmiyor ki o basınç kalksın, ağrı geçsin. Tabii ki beraberinde başka bulgular da eşlik ediyor. Beyin tümöründe. Çünkü o beyindeki oluşturduğu yer kaplama ve verdiği hasardan dolayı başka bulgular da eşlik ediyor. Böyle ayırt edebiliriz.
Migren bayanlarda daha mı sık görülüyor? Bir de çocuklarda görülme oranı nasıl oluyor migrenin?
Yine son soru. Çocuklarda görülme oranı düşünüldüğünden çok daha fazla. Çocukluk çağı migrenin özelliği baş ağrısı çok ön planda gitmemesi. Çocuk naz yapıyor, ilgi çekmek istiyor diye çok dikkate alınmaması çocukların söylediklerinin. Çocuklar baş ağrısı çekiyor, bir de çocuklar kendilerini ifade etmede çok net değiller. Bir de baş ağrısı çocukluk çağındaki tipik migrende baş ağrısı çok ön planda değildir. Erişkin yaşta baş ağrısı daha çok ön plana çıkıyor. O yüzden de mesela çoğu anne şey zannediyor. Kendi çocuğundakini benden annesinden biraz gördü, öyle söylüyor. Okula gitmemek için bahane zannediyor. Genelde şöyle de, yaz tatilinde daha az baş ağrıyor. Yaz tatilinde stres uyaranı azalıyor. Evet. Sabah erken kalkmıyor. Daha şey, serviste özellikle İstanbul'da falan. Acayip serviste gidiyor çocuklar. Mesela bu son bu hafta içinde iki tane çocuk gördüm. İkisinde o serviste kusmalar, şeyler. Ve gerçekten de benim oğlum migrenli değil. Gelecek yıl ortaokulunu değiştireceğim ama yapısı çok dik. Bizim aile herkes migrenli olduğu için. Mesela ortaokulunu ben uzak bir okula servisle göndermem. Evi de muayenehaneyi başka bir okula giderse şimdi mahallemizde ilk okula gidiyor. Alır oraya taşınırım. Çünkü şey böyle bir şey. O kadar uyaran. O yüzden de onlar naz yapıyor zannediliyor, şey yapıyor. Umudundan çok fazla var. Yani bana mesela anne geliyor migrenli. Benim oğlumun sınıfında bir çocuk vardı. Annesi bana migrenle geldi. Ben çocuğu okula gidip geldikçe görüyorum. Genelde migrenli çocuklar daha başarılı olurlar. Biraz sakin olurlar. Biraz böyle kavgaya dövüşe çok katılmazlar. Çünkü uyaranlar çok şey yaptığı için. Biraz daha böyle duruşları farklı evet. Çocuk. Ve başarılı çocuklar olurlar. Anne migrenli oldu. Senin oğlunda migren yok mu dedim. Yok dedi. O ilgi çekmek için yapıyor dedi. Ama haftada iki gün revire gidip ağrı kesici alıyormuş. Bir tane işte ağrı kesici şurup veriyorlar gönder. Haftada iki gün çocuk revire niye gitsin ki? Senin çocuğunki seninkinden evet. Daha tipik dedim. Evet. Şimdi şey olarak çocuklarda o yüzden yaygın. Evet. Bu da annelere de bir uyarımız. Tabii migren evet. Annelerin %70 oranında çocuklarında migren gelişiyorsa çocuğun benden gördüğü de ilgi çekiyor diye düşünmemeleri gerekiyor. Kadınlarda tabii ki erkek. Erişkin yaşta özellikle neredeyse 5'te 1 oranına. Daha yani evet. Ciddi bir kadın oranı artışı var.
Toplumda peki yani her kaç kişiden kaçında migren hastası?
Şimdi toplumda migrenin oranları çok değişiyor. Yani sonuçta kadın toplumuna erişkin yaştaki kadınlara bakarsak evet. Neredeyse 30-40 yaşında 3 kadından birinde migren oluyor evet. Neredeyse. Mesela 20-30 yaşında 5 kadından birinde. Ama yaygın olarak baktığımızda olarak, evet. Da neredeyse %10 oranında falan var migren.
Yaygın aslında.
Mesela ama oradan oraya geçersek mesela küme baş ağrısı da erkeklerde yaygın. Evet. O da bir çeşit migren tarzı, bir çeşit baş ağrısı çok şiddetli. O mesela erkeklerde yani yaygın. Da... Ama çocuklarda kadınla kız çocukla erkek çocuk da eşit. Migren. O yüzden erişkinler de şey östrojen hani artık doğurganlık çağına girince hormonlar aktif oluyor ona bağlanıyor. Östrojen suçlanıyor. Özellikle adet dönemi de çok belirgin artıyor kadınlarda migren. Öyle bir suçlama var. Ben hormonlarla ilişkisi olmadığını düşünüyorum otonom sisteme bağladığım evet. için. Hormon tetikleyici faktör. Çünkü adet döneminde hormonlarda çok hızlı inişler olur, değişim olur. Östrojen, progesteron dediğimiz hormon oranında o da sistemi zorluyor. Evet. O yüzden de var olan problem çok daha aktif oluyor. Nasıl daha uykusuz geçti. Kaldığımızda evet. İşte ne bileyim işte kimisinde çikolata yediğinde, kimisinde kahve içtiğinde veya ne bileyim kimisinde şarap içtiğinde tetikleniyorsa adet dönemi de öyle bir şey.
Evet, evet tetikleyici bir etken.
Kaç çeşit migren var?
Aslında en yaygın bilinen basit migren dediğimiz evet. Başım ağrır, midem bulanır. Evet. Tek taraflı ağrır. Zonk'ta sağdan evet. Soldan geliyor diye böyle evet. Filmlerde falan, dizi filmlerde falan her yerde kullanılan. En tipik olan saplanıcı, zonklayıcı ağrı. Evet. Oralı migren var. İkinci önemli şey daha az oranda rastlansa da çok daha farklı. Onda gözün önünde işte ışıklı noktalar, uçuşan siyah noktalardan görmemeye artı işte uyuşukluktan işte komplike migren dediğimiz evet. Bir tarafın tamamen yarı felç olması, konuşamamaya kadar giden. Onun içine işte baş dönmesi, vertigönöz migren diyorum. Ben onu da ayrı bir gruba koyuyorum ben ama onu da komplike migren, evet. Ağır olan migren içinde olabilir. Yani beynin fonksiyonlarının direkt devreye girdiği migren tipleri var. Burada şey diyebilirsiniz. Peki beyinden kaynaklı değil ama nasıl beyin evet. Giriyor? Damarlar kontrolü otonom sistemin elinde.
Peki ben o zaman şu soruyu sorayım ben de. Bedene bağlıyorsunuz. Neden mesela başın yarı tarafı etkileniyor veya niye migren çeşitleri var? Yani nasıl oluyor bu? Yani aynı kaynaktan geliyorsa hepsi evet.
Herkesin aynı değil ki. Kimisinin evet. Sezaryen yerindeki sinyal yapıyor, kimisinin dişi. Mesela dişten olduğunda evet. Diş kaynaklı trigger oluyorsa tek taraflıdır. o taraf dişin uyaran oldu. Yani evet. Şey gibi bütün ev ama evin bir odası bu işin kaynağın çıktığı yani yine yangının çıktığı orada daha sanırım. Çabuk evet. etkilenir. Zaten kaynağı da öyle buluyorum.
Evet.
Bazen üst taraf diş alt taraf diş bile ayırıyorum ben. Diş hekimine sol üstteki şeydeki şu problemi çözün öncelikle diyorum. Sağda da problem var altta da var ama evet. onu diyorum sonra bilahare yaptırsın. Siz önce bu problemi çözün. Çünkü ağrıyı o trigger ediyor. Önce bir hastanın ağrısını geçireyim sonra evet. diş sağlığı için yapılsın diyorum. Mesela onlar da öyle. O daha çok tetikliyor. Ama mesela çocukluk çağı migrende boğaz enfeksiyonu yeridir. Oradan geldiğinde tek taraflı değildir. O ve çocukluk migrenler tek taraflı olmaz. Bütün burada olur.
Evet.
Yani o şeye mesela sezeryan yeriyle ilişkili bir evet. migrense yine daha çok olur. Ama mesela bir kişide hepsi birlikte olabiliyor. Çocukken çocukluk çağı başlıyor, boğaz enfeksiyonu, orası odak, sonra diş ekleniyor, sonra sezeryen ekleniyor. Bir karmaşık bir çorba evet. gibi geliyor ama orada önceliklerle ve sırayla düzenleme yapıyorsunuz.
Peki migrende şekil değiştiriyor mu? Yani bir dönem dediğim gibi tek taraflı oluyor, sonra iki taraf etkileniyor.
Nedenleri...
Ya da başa ağrımıyor.
Çok güzel bir soru geldi bunun üzerine, evet. tam bağlayıcı bir soru oldu. Evet. Nedenlere göre değişir. Yani nedenler çünkü bana hasta geldi 30 yaşında çocukluk çağı migren. Şimdi evet. çocuklukta geldiğinde ben boğaz bölgesi uyaranı düzelttiğim anda birkaç kere gelmesi yetiyor bitiyor. Hı hı. Ama o yapı kalıyor evet. ama bana 30 yaşında geldiğinde o vardı. Sonra işte 20 yaş dişlerinin veya etkisi o oldu. Bir de üstüne sezeryanla doğum yaptı. Hepsi ve migrenin karakteri de çok değişti. Artı bir üzerine gerilim baş ağrısı bindi.
Evet.
Acayip iş hayatı var. Çocuk doğurdu. Hem ona karışık şey yapıyor hem işe koşturuyor. Bakıcı gidiyor falan. Dişlerini acayip sıkıyor ve onunla birlikte miyofasiyel ağrı eklendi. Bütün başta bir ağrı var. Üzerine migren atakları tetikleniyor. Ondan sonra bir de ilaç kullanıyor. İlaca bağlı baş ağrıları evet. da başladı. 40 yaşında al bir şey. İşte bana evet. onlar geliyor. Onlar ama sistemi tek tek tek alıp böyle sırayla düzenleyerek çözebiliyorsunuz. Yani mesela en son diş sıkmayla ilgili bir uykuda takacağı bir şey yaptırıyorsunuz. Orası benim finişim oluyor artık. Ondan sonra normal hayatına dönüyor hasta.
Başka çeşit migren var mı?
Baziler migren var.
Evet.
Özellikle genç kızlarda da görülebiliniyor. Yani baş dönmesi ataklarıyla, çift görmeyle, konuşma bozulmasıyla evet. seyreden. Onda 20 yaşların bayağı bir rolü var. Sessiz migren diye bir tanımlama var evet. şimdi. Aslında auralı migrenin yani o migrendeki görme problemleri, bir tarafın güçsüzlüğü, yarı felci.
Evet, önemli bir şey değil mi?
Bu... Baş ağrısı çeşitlik etmeden evet. olması. Sessiz migren hatağı onların.
Bu felç gibi durum oluyor bazen. Oluyor. O riskli bir durum tabii değil mi? Ona...
Şimdi komplike migren dediğimiz evet. durum bu. Şimdi bununla ilgili birçok bilimsel çalışma ve hani vaka şeyleri var. Liste gibi ama kalıcı bir hasar evet. bırakmıyor. Yine bir fonksiyon azalması. Ama şöyle vakalar var. O sırada beyin çok şey hale geliyor. Bir kafa evet. travmasına falan maruz kalıyor. Çünkü beyin ciddi ödemli. Bir perfüzyon kanlanmasında bir sıkıntı var beynin. O yüzden yarı felç oluyor zaten.
Evet.
O sırada bir kafa travması veya kafaya gelecek bir darbe. Vakalar öyle felç olmuş, bu kalmış, hasarın kalıcı olduğu vakalar genelde böyle bir şeyin birleştiği evet. vakalar. Onun dışında çok riskli değil. Hatta böyle biz asistanken bir vaka gelmişti bize. Aile çok şey, genç bir adam. Evet. İşte tam bir şey işte konuşamıyor, yazamıyor, edemiyor, yarı tarafı felç, konuşma merkezi de etkilendiği için evet. biz ona tabii ben asistanım işte iki kişi nöbet tutuyoruz. Ben daha yeni asistanım kıdemlimle birlikte biz bunu bir felç ama tomografide bir şey yok o zaman evet. 90'lı yıllar çektik. Yarı felç diye yatırdık servise. Bu saatler içinde konuşmaya başladık. Daha sonra öyküyü anlattı. Öykü baş ağrısı şeyle başlıyor. Evet. Bir de daha önce bir kere daha böyle olmuş. Ondan sonra dedik bu komplike migren.
Migren evet.
Yani
evet.
ben kendimde yaşamadım ama auraları çok yaşadım ben. Sessiz migreni yaşadım. Yani o görmeyle ilgili şeyler olur eder baş ağrısı eşlik etmez. Baş ağrısı olmadan sadece görsel şeyleri yaşarsınız. Evet. Bir sintilasyon falan diyoruz. Ama sessiz migreni ben hatta kitabımda da yazmıştım. Ben sessiz mesiz diyemiyorum. Normal migreni tercih ederim. Çünkü o beyin de etkilendiği için o görsel şeyler. Kafa bir garip oluyor. Normal migrende ağrı kesici falan alıyorsun. Günlük hayatına geri dönüyorsun. Öbür diğerinde çok kötü bir ruh hali. Yani sistem evet. daha çok santral, ana komuta merkezi de evet. işin içine katıldığı için çok kötü bir duygu. Sessiz evet. migren. Benim böyle bu komplike migren, sessiz migren, bu tür şeyleri çok yaşayan hastalarım da hep şey derler. Yani başım ağrısın yeter ya, hiç sorun değil. Ben ona razıyım. Bu çok kötü derler. Evet. Çok ciddi bir korku ve sıkıntı haliyle birlikte oluyor. Bunlar evet. çok rastlanmasa da bu migrenler de bayağı evet. ilginç. Ama bunlar da şey... bu migreni yaşayanlar biraz daha farklı oluyor. Çok ilginç ve sanatla falan çok ciddi bağlantısı var. Birçok sanatçının bu tür migren öyküleri var aslında. Evet. Yani Van Gogh'undan işte ne bileyim Alice Harikalar Diyarı'nda tamamen bir aura öyküsüdür. İşte tavşanlar konuşur, evet. her şey büyür, küçülür falan. Evet. Benim böyle genç migrenli bir genç delikanlı geldi bana. O kadar anlatıyor ki bir ara tabii ki şey Erenköy'de şey tedavisi de şizofren tedavisi de yapmışlar çocuğa. Evet. Bir hafta boyunca migrenin dönemi devam ediyor. Bir hafta boyunca o kadar çok algısı bozuluyor ve bunları yaşıyor ki edebi bir yeteneği olsa gerçeküstü bir edebiyat örneği ortaya çıkacak. Evet. Böyle şeyler de yaşanıyor.
Vakalarda evet. var.
Değişik şeyler ama onlar yani sanat yeteneği varsa sanatçı olabiliyor. İşe yarıyor da diğer türlü çok büyük sıkıntı.
Zor oluyordur tabii.
İsterseniz tedaviye geçelim. Evet.
Tedavide.
Evet. Bir de şey sormak isterim. Migrende yani tabii ki hastanın kişinin durumuna göre değişir. Fakat en uzun ne kadar sürer? Yani 3 gün
tedavi
sürmesi.
Mi?
Hayır ağrılar. Migren mi? Migren atakları. Migren atağı. 3 gün mü sürer 4 gün mü? Ya bunun bir limiti var mıdır? Ama
üç
tabii
gün.
Ki kişiye göre değişir.
3 gün.
Peki 3 günden daha fazla sürüyorsa o zaman
üç günden daha fazla sürerse evet. status migreni deriz. Evet. Çok nadir olur. Yani üst üste binmiş ataklardır evet. artık. Aslında bana her gün başım ağrıyor sürekli migren Hı. yaşıyorum dediğimiz hastalarda ben şunu görürüm öyküyü iyice dinlediğimde hastayı. O migren ataklarının evet. arasında sürekli günlük baş ağrıları ilaca bağlı baş ağrıları, gerilim baş ağrıları vardı. Üzerine ataklar biniyordu. Evet. Çünkü migrenin tanısı zaten 3 gündür. Evet. Çünkü bir vücudun kuralıdır bu. Vücut bir şeyle karşılaştığında bizim akut dönem dediğimiz 72 saat kuralı vardır. 72 saat vücudu o akut dönemdedir. Bir şeye vücut da bir şey alt üst oluyor ya ben dedim yani evet, bu tabii. sistem. Hı hı. 72 saat içinde vücut kendini stabil etmeye çalışır. O yüzden migren atağı 72 saat içinde biter. Ama çok nadir, özellikle çocuklarda kusma. Mesela bir hafta kusma hatağı süren evet. hastamda oldu. Bir de migren status dediğimiz çok nadir durum vardır. Onda artık böyle üst üste binen ataklar olur.
Yani uzun süren baş ağrılarında başka bir şey düşünmeleri gerekir mi hastaların?
İşte daha önce de söylediğimiz gibi arada hiç migren boşluk için, yoksa evet, evet. Veya o migrenin atağı ayrı bir de günlük baş ağrıları olan ilaca bağlı baş ağrıları. Artık çok kronik vakalar bunlar, ağır vakalar. Onlar da baş ağrısı hiç geçmeyebilir. Ama karakteri değişir. Ama aynı karakter sürekli devam ediyorsa evet. özellikle beyinle ilgili bir şey akla gelmeli. Evet. Yani migrenli olan, günlük gerilim baş ağrısı olan, çok kronik baş ağrısı olan bir insanın beyninde tümör gelişmeyecek diye bir şey yok yani. Tabii. Ama bu çok düşük bir olasılık. Orada ağrının hiç değişmeden devam etmesi. Evet. Yani çünkü bir başladıktan sonra 3 evet. gün 5 günde birden çok büyük değişiklik yapmaz. Yani bir ay içinde çok büyük değişiklik, çok evet. hızlı büyüyen bir tümör değilse o başladığında o bir şekilde öyle devam eder.
Evet.
Siz katılıyorsunuz evet. sizin şey olarak benim bu söylediğime.
Katılıyorum böyle evet yani dediğiniz doğru. Migrenle ilgili anlattıklarınız hakikaten çok bilgilendirici oldu.
Gerçekten.
Gerçekten çok tecrübeli olduğunuz da görülüyor. Zekice bakıyorsunuz yani
böyle. Çok teşekkür evet. ederim. Kendim de çok deneyimliyim.
Gerçekten.
Bir türlü
evet, ben yaklaşım... O da çok önemli hakikaten. Pardon.
Yok estağfurullah o farklı bir yaklaşımınız hakikaten varmış yani. Ha,
oradan migreni ben oldum. Ayrıcalık evet. olarak görüyorum evet. biliyor musunuz? Yani sonuçta migrenli olmak ayrıcalıklı bir durum. Yani çocuklardan bahsettim ya özellikle evet. çocukluk çağında başladıysa. Zaten şeye de baktığımızda bilim adamı, düşünür, sanatçıları çoğunun da migren var. Öykülerinde var yani.
Çile her zaman olgunlaştırır insanı. Yani.
Evet. Sistemin yani network'ün çalışması hızlı ve karmaşık. O yüzden o böyle hipersensitif yapı diyorum ya. Yani o azıcık oradaki bir bademcik iltihap dişindeki küçücük çürük o kadar sensitif yapıda sistemi alt üst edebiliyor. Ama o insan yaşamdaki uyaranları da daha farklı algılıyor. O yüzden sanatçı olabiliyor, bilim adamı olabiliyor. Ha, o evet. bilim migreni olmayanlar olmayacak anlamına evet. gelmiyor da. Evet. Yine migreni olanlara ayrıcalık diyorum ben böyle. Birazcık daha farklı bir yapısı var. Karmaşık zihinsel çalışma yapısı evet. var. Ben de çok karmaşık konuşurum aslında. Çünkü kafa çok hızlı karışık düşünüyor. Şey olarak, yapı olarak karışıktır biraz migrenlerin kafası. çok çok çağrışımları çok fazla oluyor. Evet.
Ama siz çok güzel anlatıyorsunuz.
Evet.
O çok karmaşıklık.
Karmaşıklık.
Sevindim.
Kompleks diyelim karmaşıklık.
Kompleks diyelim. Sevindim. Anlaşılır olması evet. Tabii ki önemli. Tabii.
Migren tedavisine geçmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. İnternette özellikle migren hastalarına yönelik böyle bazı testler oluyor.
Aydi migren testi var.
O testlerin evet. Güvenilirliği nedir?
Çok ciddi güvenilirliği evet. Var. Yani migrenin kendi kendine tanı koyma evet. Testi. Üç tane yani soru var. Tabii. Evet. Ama yani onları soru şey yaptığınızda evet. Migrenli olmama olasılığınız da evet. Var. Yani yanlış migren tanısı koyma olasılığınız da var. Ama çok ciddi bir tarama testi. Yani zaten migreni tanımlarken konuştuk ya biraz önce. Günlük yaşamdan alıkoyacak düzeyde şiddetli bir baş ağrısı. Evet. Bu kadar migren yani bu kadar şiddetli. Koku, ışık ve benzeri uyaranlar özellikle ışıkla ilgili hassasiyet. Migrende çok rastlanan bir şey ama hiç hassasiyeti olmayan da var. Evet. Tabii ki ama bu genel bir migrenin yaygın özellikle basit migreni ayırt etmek için genel evet. Bir tanı.
Yani ilk aşama için herhalde.
Çok genelde ailesel de olduğu için evet. Benim çok hastam öyle çok istatistik yapmadım ama birçok hastam da var. Hiç migren için doktora bile gitmemiş. Aile evet. Zaten onu yeterince gitmiş çevre yeterince yani, kendi migren mantıklı. Tanısını evet. Koymuş ilaçlarını kullanıyor. Yani ilaçları da bir çek ediyor zaten. Evet. Mesela migren için özel ilaçlar var. Onların özelliği damar büzücü olması. Hı-hı. Normal ağrıda hiçbir işe yaramaz. Çünkü migrendeki asıl baş ağrısını yapan damarlardaki genişleme evet. Onların oluştuğu şey ise damar büzücü onu rahatlattığı için evet. Ağrıya şey yapar. O bile bir kontrol etme aracı. Evet. Yani sonuçta onu kendi kendine halk test ediyor zaten. Ve yani AID migren testinin ciddi bir şeyi var. Ama zaten ona gerek kalmadan da kişiler migrenli olduklarını anlıyorlar. Biliyorlar. Evet. Çok da bilinen bir şey.
Evet.
Migren için bu kadar farklı şey anlatılmadığı için basında sürekli migren nedir? İşte başın ağrır, kusarsın, şu olur, bu olur. Sürekli bunları anlatıyor. Evet. Ben biraz farklı şeyler de anlatıyorum. Evet. Artık herkes ezberlemiş. Yani gazetelerde, şeylerde. Bir de çok yaygın olduğu için sürekli basında da gündeme gelen evet. Bir konu. Ve hep evet. Bu anlatılıyor. Bunları da herkes ezberlemiş durumda artık.
Evet. Doğru söylüyorsunuz.
Tedaviden bahsedelim. Tedavide değişik ilaçlar var. Medikal tedavisi. Nasıl tedavi ediliyor? Hangi tip migrenlerde hangi ilaç kullanılıyor? Küme baş ağrısında nasıl ilaçlar kullanılıyor? İsterseniz
evet.
Ondan bahsedelim.
Şimdi migren tedavisinde şu anda en yaygın kullanılan tedavi yaklaşımı ilaçlar.
Evet.
İki türlü var. Bir, atak geldiği anda. Çünkü bu ataklarla gelen bir hastalık. Evet. Yani sürekli olan bir şey değil. Atak geldiği anda işte biraz önce bahsettiğimiz için damarların genişlediğini biliyoruz. En çok ağrıya bu neden oluyor. Damar genişlemesini engelleyecek veya genişlemiş damarı düzenleyecek ilaçlar. Bunlar bir bazı ağrı kesiciler bir de migreni özel geliştirir. İlaçlar. Evet. Bunlar atağın daha yumuşak geçmesini sağlıyor. Evet. Veya başlamış atağı durdurmaya yardımcı oluyor. Özellikle damarlar iyice genişleyip işte ortalık ben bir savaş alanına dönmeden derim. İşte damarlar genişliyor, ağrı yapıcı maddeler dokuya sızıyor, ödem oluyor. Zaten ağrıyan yere bastıramıyor hastalar o ödem evet, yüzünden dokudayken evet. Bir savaş alanı diyorum ya. Evet. Artı şey oluşuyor. Onlar oluşmadan en başında da o damarlardaki genişlemeyi durdurabiliriz. Bazı antiinflamatuar dediğimiz bazı ilaçlar ben hayatım boyunca sürekli içiyordum onlardan. Onlar onu sağlıyor. Evet. Ağrı kesici özelliğinden değil, damar duvarına etkisinden genişlemeyi engellediği için. Evet. O yüzden de başında alırsanız, her migrenli bilir, ilacı başında alırsan etkiler. Evet. Ve de damar büzücüler. Bunlar atak dönemi için. Bir de ağrının sıklığını azaltır. Bizim profilaksi dediğimiz tıpta ilaçlar var. Bunlar da bazı grup ilaçlar, işte depresyonda kullanılan bazı ilaçlar, eskiden daha çok tansiyon ilaçları daha popülerdi. Sonra işte bu depresyon ilaçları daha kullanılmaya başladı. Bir de epilepsi sağır hastalığında kullanılan ilaçlar var. Bunlar evet. Ağrının olma sıklığını azaltıyor. Bu bir ilaç tedavisi yaklaşımı. İlaçsız ve onun dışında tedavi. Tedaviler var. Evet. Şimdi ilaçlarla biliyoruz ki migren tamam işte migrene çözülmüyor tamamen. Bunu biliyoruz artık evet. Yani herkes evet. Biliyor bunu. Benim söylediğim her zaman her katıldığım programda da söyledim. Arada bir migreniniz oluyor. İlaçla idare edebiliyorsanız tamam. Ama ondan sonra arayış başlıyor. Zaten çünkü bir de çok ilaç kullanmaktan özellikle çok böyle bir şey var. 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlara doğru artık işte ayda bir olurken haftada bir oluyor. Haftada 2-3 oluyor. 40'lı yaşlara geliniyor her gün baş ağrısı. her gün ağrı kesici. Bir böyle bir o profilaktik şey kullanılan işte o sarı ilaçları, işte tansiyon ilaçları, depresyon ilaçları da bir dönem etkiliyor, bırakılıyor, tekrar kullanılıyor. Yine böyle bir şey haline geliyor. O zaman ne yapacaklar? Birkaç seçenek var. Yani ben ilaç dışı tıbba yönelince, yani Türkiye'de çok karmaşa var o konuda. Alternatif tıp deniyor, tamamlayıcı tıp deniyor, integratif tıp deniliyor. Evet. Çok geniş bir yelpaze var. Yani sonuçta son dönemlerde çok arttı. Hacamat ve işte kupa benzeri uygulamalar var. Sonra geliyoruz, akupunktur, hipnoz var. Sonra benim işte ben akupunktur, hipnoz eğitimi almadım. Akupunktur eğitimi aldım. Sertifikam var. Artı nöral terapi benim
akupunktur uyguladım. Akupunktur başarılı mı peki?
Yani yarı yarıya başarılı diyebilirim. Evet. Akupunkturun migrende yeri var. Oldukça başarılı. Evet. Şimdi ilacın etkinliğinde karşılaştırdığımızda oldukça başarılı.
Evet.
Yani sonuçta akupunktur başarılı. Nöral terapi ondan daha başarılı.
Evet.
Yani sizin klasik tıp eğitiminizin yanında
onları ben 2004'te nöral terapi eğitimiyle başladım. Akupunktur eğitimini aldım. Hipnozun da başarılı olduğu vakalar var. Burayı biraz ayırdım ben. Şimdi hacamat konusunda falan bir şey demeyeceğim. Yani çünkü ben bilim kadınıyım, bilimsel tıp yapan bir insanım ve hipnozun etki mekanizması nasıl olabilir? Yani pozitif bir şeydir, pozitif bir yüklemedir hipnozda olan, pozitif bir telkindir, etkisi olabilir. Akupunkturun etki mekanizmasını biliyorum, nöral terapiyi biliyorum. İşte onlarla uğraştım, işte dişle falan kaynaklarda dişle ilgili uğraştım. Hani ben hepsinden birazcık da karma, birazcık da nedeni bulmaya yönelik. Hani gökmeğe yaklaşımı o yüzden dedim. Birazcık daha onları daha farklılaştırdım. Bir de belli bir algoritmaya yerleştirdim. Ağrı şöyleyse, şu yaşta başlamışsa neden şudur falan. Birazcık sistemi değiştirdim. Bunların da yolu var. Hacamat çok yargınlaştı. Bilemiyorum diyorum. Çünkü bilimsel çalışma mekanizmasında çok yanlış şeyler yok ama migreni benim koyduğum şeyin bir biyoelektriksel koyuyorum. Akupunktur biyoelektriksel otonom sistemi etkiliyor. Limbik sistemi etkiliyor. Hipnozda pozitif bir telkin var. Onun bir farklı bir çalışması var yani sonuçta. Evet. Onların mekanizması, nöral terapi zaten direkt otonom sistemi etkiliyor. Benim bilimsel mantığıma uyuyor ama öbürkünü bilmiyorum. Evet. Ama ben şimdi benim face sayfamda var, baş ağrısı, migrenle ilgili bir sürü. Bana hastalar da yazıyorlar. Ben çok faydalandım diye. Benim için tıpta şu kural vardır. Öncelikle tıbbın temel kuralı önce zarar verme. Evet. Oha tedavi ben bir şeyi ben önermiyorum çünkü bilmiyorum. Yani ben 10 yıl önce bunları da bilmiyordum. O yüzden de belki çok da iyi olabilir ama benim için bilmiyorum. Önce eğitimini almam lazım. Yani böyle şey var. Hatta böyle kendi çalışmalarını yazıyor, ediyor. Böyle bu işlerle uğraşan aklı başında bir sürekli bana mailler yazıyor. Böyle çalışıyorum. Yazdıklarını gönderiyor. Hani siz onaylar mısınız diye. Bilemiyorum. Yöntemler böyle geniş ama onun dışında başka bir sürü şey de var. Bitkiler kullananlar. Biberiye çayı içtim iyi geldi diyor. İyi geldiyse geldi. Ağrın yok mu şimdi? Yok. Zarar verecek bir durumda mı içtin? Yani günde bir çaydanlık her gün biberi çayı içersen sisteminde bir yerlere zarar verir. O kadar değil. İşte bir ay bir fincan içtin. Bunun pek bir zararı olmaz. İyi. Yani ama
de bunlar riskli durumlar herhalde.
Bir bitkiyi bile sürekli çok fazla içmek riskli. Tabii. Yani tavsiye sonuçta edeyim. Yani ben direkt tavsiye edemiyorum. Ben her zaman bir akıl ve mantık yoluyla değerlendirilmesi gerekir.
Önce zarar dediğiniz gibi verilmemesi, zararlı olup olmadığını anlamak için de yıllarca binlerce insan üzerinde bakılması gerekiyor.
Çok denenmesi gerekiyor. Tabii. İşleyişi, uyguladığınız sistemin işleyişine bakmak gerekiyor. Aslında ağrıya dönüp bakmak gerekiyor doktor bey. Ağrı ne? Ağrısı yardım çağrısı. Ağrı iyi, nahoş ama iyi bir duygu. Ağrı olmasa biz ne yapardık? Hekimlik yaparken. Bizi çok yönlendiren bir şey. Tabii ağrı bizi yönlendiriyor. Hekimlik yapmamızı sağlıyor. Hastanın kendisini, ağrı vücut aslında insanı ben sistem gibi alıyorum. Sistem yardım istiyor. Ben de ağrı varsa sistemde sorun var diyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Ve kendi baş ağrılarımda işte çok vakada çok dinleyip çözümler ve bu tedavi araçlarının bir kısmını kullanarak belli bir noktada bağlantıları kuruyorsunuz. Tabii bunu yaparken dediğim gibi hiç zarar verici bir şey yapmıyorsun. Dişine ben zarar verici bir şey yapmıyorum. Dişindeki çürüğü tespit ederim, tedavi ettiriyorum.
Tabii ki.
Evet. Yani sonuçta diş sıkması için splint yaptırıyorum. Evet. Zararı yok sonuçta.
Evet. Aslında sizin bu anlattığınız mantıkta yani diğer ilaç tedavisinde hakikaten etkili oluyor yüzeysel belki.
Baskılıyoruz.
O an için tedavi belki yani tedavi demeyeyim o an için çözüme yönelik oluyor olabilir hasta için. Fakat sizin dediğiniz yani temeli bulma yani neden kaynaklandığını bulmak aslında migrenin tedavisine kökten çok bir çözüm doğru. olmuş oluyor.
Aslında iki türlü tedavi var. Bir semptomatik tedavi dediğimiz şikayeti rahatlatmayı, ağrıyı keselim, ateşi evet. düşürelim gibi. Bir de nedene yönelik yaklaşım. Mesela benim yaklaşım bu cerrahlar da buraya girer. Orada tümör varsa tümörü alır yani evet, onunla ile evet. şey yapacaksın. Veya işte apandisi patlayacaksa apandisi de alır. O nedene yönelik yaklaşım. Genelde ilaç tıbbında birazcık bu semptomatik tedaviye ağırlık oluştu günümüz tıbbında. Bilim çok ilerledi ama benim şeyim ilaç tıbbı yapan bir doktor olarak da yani biz dahili branşız. Doktor Bey'le ayrıyız. Bir cerrahlar var bir de ameliyat etmeyenler var. Biz buradayız. Biz sürekli tanı koyup ne ilaç yazarımla ve tanıyı koymakla uğraşırız. Ben orada buraya geçip nedenleri bulayım evet. onları çözüme geçtim. Evet. Gerekirse çene cerrahiyle çalışıyorum. Gömülü 20 yaşına aldırıyorum. Yine cerrahiyi evet. de kullanıyorum gerekirse tedavide. Çünkü zaman, nedeni evet. çözerken evet. cerrahiye veya bu tür yaklaşımlara ihtiyacınız oluyor.
Evet. Migrenle beraber aynı zamanda diğer organik bir rahatsızlık varsa onun da çözümü olmuş oluyor.
Tabii. Yani beraberinde.
Romatizm ise belki romatizmaya yönelik.
Aa, onları da oluyor. Olmuş. Siz çok iyi anladınız sistemin nasıl çalıştığını. Evet. Çünkü o olumsuz uyaran odağını düzenlediğinizde evet. vücuttaki bir kaynağı yok ediyorsunuz. Sistem olarak kaldırınca sistem daha iyi çalışıyor. Evet. Mesela adet dönemi migreni var. Adet ağrıları da geçiyor. Adeti daha düzenli oluyor. Daha düzenli bir yumurtlaması oluyor. Evet. Ya ne bileyim. Hani oradan bir örnek, kitapta da örneğim var. Benim için çok güzel bir örnektir. Size de benziyordu. Bana çok güzel bir genç kadın geldi. 30 yaşında. Migreni var ve migren için bana geldi. Tabii ben bütün baktığım için ne başka hastalığı ne erken menopoza girmişti. Evli değil. Çocuğu yok, şeyi yok, böyle şey. Erken menopoz, kadın doğumcusunu söyledi. Tek yaptığım şey vardı. Öndeki iki dişinin kanalı bisikletten düşmüş, küçükken kırılmış. Kökünde kalmış artıklar vardı. O kanalları temizlettim. Hem migreni bitti, hem menopozu bitti. Çünkü sürdeki buradaki uyaran, hemen arkada hipofiz bezi beyindeki hormonal merkez, komşu, sürekli komşunda sürekli alarm çalıyor. Hipofiz disfonksiyonu gelişmiş. O yüzden de menopoza girmiş. Ben bu uyaranı temizletip düzeltince hem menopozu geçti hem şeyi. Böyle evet. çok da keyifli şeyler
yapıyorum. Siz kitabınızda anlatıyorsunuz bunlardan değil mi?
Okuyacağım örneklerle, hasta örnekleriyle anlatıyorum.
Size de imzalı kitap verdiniz, sağ olun. Onda çok detaylı migrenin çözümü anlatılıyor.
Yani bir klasifiye ettim. Yani evet. çocukken ne olur, işte hamile kadında ne olur, yaşlıda ne bileyim işte menopozda migren geçer deniliyor da. Menopozda migreni başlayanlar var. O zaman ne düşüneceğiz?
Evet.
Menopozda evet. 50 yaşından sonra migreni başlamış. Veya menopozla artmış migreni. Onların hepsini böyle farklı hasta örnekleriyle böyle bir genel bir şey oluşturdum. Hastaların kendi anlattıkları öyküleri de ekledim. Daha anlaşılır olsun diye kendi ifadelerini ve de beni nasıl çözümlediğimi ekledim. Evet. Değişik bir kitap olduğu anlamda.
İyi evet. bir akademik kaynak da olmuş oldu aslında değil mi?
Bu vizyonu anlatan evet. akademik ama akademik dille yazılmadı. Değil, halka yani halka yönelik evet. yazıldı. Akademik yani hekim akademik dil ayrı bir dildir. Evet. Aslında bunu yazmakta zorlandım. Önce öyle yazdım, sonra onu basitleştirip normal dile döndürmeye çalıştım. Akademik yazmak daha kolay aslında. Evet. Şey olarak evet, baktığımızda.
Bu vücuttaki odakların dışında da yiyecek, içecek veya başka faktörler yani organik olmayan faktörler de etkili olabiliyor mu?
Stres veya
yani, evet gibi. Bunlar antidepresan kesin. Kullanılıyor dediniz mesela değil mi? Onun faydasını görüyor musunuz?
Sıklığını azalt. Ben evet. kullanmıyorum. Evet. Uzun yıllardır. Ama
kullananlar var.
Tedavi evet. zaten bütün dünya kullanıyor evet. bunu. Şimdi migrendeki bir sistem olarak alıyorum ya doktor bey. Sistem zorlandığında ağrı artar. Mesela benim çocuğum ben çok ağır migren hastasıydım ama bana yiyecek içecek etkilemez ama kafaya bir şey taktığım anda üzüldüğüm anda ağrı evet. anında atak başlamıştı evet. benim. Hiç nöbetteyim şu bu dinlemezdi. Yani hastayla ilgili bir şeye üzüleyim, bir şeye şey yapayım falan hemen başlardı. Ama kimisinde şey yapıyor, yiyecekler yapıyor. Evet. Kimisinde bazen stres diyoruz, bazen mutluluk yapıyor. Yani çok heyecan ve mutluluk. Evet. Veya evet. hafta sonu migreni var. İşte migren çeşitlerinde unuttuk evet. onu söyleyeyim. Hafta içi hiçbir sorun yok. Hafta sonu dinlenecek. Sadece hafta sonu. Cumartesi sabahla başlayıp pazartesi sabah biten bütün hafta sonları migreni olanlar var. Hayatı dinlenemiyor. Tatile gidemiyor. Dinlenemiyor falan. Yani buradaki sistemin değişime ile ilişkili bir uyaran. Yani çok mutluluk, dinlenme, fazla uyku, az uyku hepsi bizim bütün çalışırsa yani o network'ümüzün nasıl karmaşık çalıştığını biliyorsunuz. Evet. Onlar sistemi etkiliyor ve uyaran oluyor. Yani sürekli aslında olumsuz uyaran sürekli var. Yani o ne bileyim sezeryen yerinden, dişindeki çürükten, ama sürekli onu biz baskılıyoruz, kontrol altında tutuyoruz. O kontrolü yapamadığımız zaman ağrı tetikleniyor, disfonksiyon oluyor, evet. Sistem alt üst oluyor. Onu zorlaştıran bizim sistemimiz etkileyen lodos.
Evet.
Adet dönemi hormon değişimi. Yediğimiz bir yiyecek. Karpuzun migren başlattı, hastam oldu. Karpuz detoks yiyeceği deniyor. Su gibi bir şey. Migreni tetikliyor. Muhtemelen onun içindeki o bitkisel bir şey o kişiye iyi gelmiyor. Yani sonuçta evet. Kişiye göre değişiyor. Zaten bunları kontrol ederek başa çıkamayız. Ben bunların hiçbirine karışmıyorum. Evet. Çünkü zaten vücuttaki kaynağı düzelttiğinde istediği kadar aç kalsın, uykusuz kalsın. O sistemi alt üst edecek bir uyaran odağı kalmadığı için migreni de tutmuyor. Evet. Stresle de öyle bir şey var. Direkt doğrudan bağlantılı ama stres arttırır. O kesinlikle evet. Bir gerçek.
Zaman psikolojik kaynaklı da denilebilir. Yani birebir nedeni değil ama arttırdığı
psikoloji
için.
Psikoloji şeyler arttırıyor. Aynı şekilde evet, mutluluk tabii. Da arttırıyor. Heyecan da arttırıyor. Yani bir hastam vardı benim. Kızının düğününde çok özel bir düğünmüş. Yunan adasında falan yapmışlar. 3 gün en sonunda düğün bitmiş. En son misafirleri uçağa bindirmişler ve aldığı ilaçlardan ve şeyine bayılmış kadın. Düşmüş artık yani. Evet. Sistem o kadar alt üst olmuş ama düğünün hiçbir şeyini hatırlamıyor. Sadece sürekli ilaç aldığını hatırlıyor. Ve özel bir tek bir kızı, özel bir düğün. Çok mutlu bir an. Çok keyifli her şey ama migren tutabiliyor. Böyle şeyler oluyor yani. Migreni o yüzden. Migreni ben öyle bakmıyorum. Evet. Migrenin onlar tetikleyici faktörleri diye bakıyorum. Nedenleri olarak bakmıyorum onların hepsine.
Onları ne kadar azaltırsak ama o derecede yani...
Zaten normal benim gibi çalışmayan hekimlerin yaptığı o. Günlük tutun, tetikleyici faktörleri yapın, şunu azaltın. Benim gazeteci bir hastam vardı eski de arkadaşım. Dedi ki, dedi bana mesleği yapmayın diyorlar dedi. Ben gazeteciyim, uykusuzda kalırım, seyahatte ederim. Evet. Gece sürekli oraya buraya davet ediliyoruz. Ne yapacak? İşimi yapmayın diyorlar dedi. Kontrol edemezsiniz her şeyi. Evet. Hiçbir şey olmasa lodosu kontrol edemezsiniz. Adet olmayı kontrol edemezsiniz ama mümkün olduğu kadar dikkat etmek çok önemli. Evet, kendi ama şeyi düşünmek lazım. Yani kahve içmeyin, çikolata yemeyin. Bunu böyle bazı nörologlar sayar, ben hemen söylerim onun migreni yok. Çünkü kahve bazen iyi gelir, bazen kötü gelir. Çikolatanın bilimsel çalışmalar gösterdi ki çikolatanın içindeki madde aslında iyi geliyor.
Kola peki? Kola.
Kolanın iyi geldiği hasta evet, vardır ama
çok
genelde ama kötü gelir.
Ama kafein mi iyi geliyor orada kolanın?
Kafein iyi geliyor. İç Coca-Cola'nın
içinde. Kafeinsiz kola da var yurt dışında ona.
Kafein iyi geliyor. Evet. Bir de şey genelde ama katkılı maddeler, gazlı içecekler, katkılı maddeler özellikle şarküteri ürünleri iyi gelmez yani, genelde. Evet. Yani sonuçta kola da bu anlamda girer ama iyi geldiğinde o kafeinden dolayı iyi geldiğinde söyleyen birileri var.
Peynir için de aynı şey geçerli.
Tabii yani. Etkileyen evet. Var. Evet. Genelde o peynir mayalı şeyler özellikle şarküteri ürünleri katkı böyle yapay şeyler daha çok tetikleyebiliyor. Doğal şeyler daha az tetikleyebiliyor.
Evet, herhalde süremizin sonuna geliyoruz.
Evet. Bel boyun ağrılarına geçelim.
Onları ayrı bir program yapalım sizinle.
Migren bayağı kapsamlı gerçekten. Çok detaylı anlattım.
Konuş ben de herhalde günlerce migren konuşabilirim diye
düşünüyorum. Baş ağrısı o kadar insanı ilgilendiriyor ki herkes olan bir şey. Yani dünyadaki en sık şikayet tıpta en yaygın baş ağrısıdır. Bildiğiniz zaten bu. En çok baş ağrısı için doktora gider hastalar.
Evet.
Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir konu. Baş ağrısı olmayan yoktur baş ağrısı.
Bir de çözümsüz dediğimiz bir de onun bir saate çözümünü de anlatmayı sığdırmaya çalıştık. Evet. Ama yine de çok şey anlattık diye düşünüyorum ben. Çok güzel soruları sordunuz. Çok teşekkür
siz
ederim.
Çok güzel anlattınız.
Çok keyifli bir program.
Evet. Sizi tekrar ağırlayalım. Çünkü anlatımınız çok güzel. Çok tecrübelisiniz.
Teşekkür ederim.
Baş ve boyun ağrıları da çok önemli. Onlar da çok sık bir sebeptir. Yani rahatsızlığın en önemli sebebi bel ağrıları gelir. Tabii ikinci gelir.
Dünyadaki en büyük bileşikli üçü kalbi migren baş ağrılar. İkinci omurga
ağrıları. Evet omurga ağrılarıdır doğru. O konuda da engin tecrübenizden yararlanacağız.
Yok onda da farklı bir bakış açım var neden konusunda. Hastaların yaşam kalitelerini arttırmak için önerilerim var. Ama orada migren gibi değil. Orada tabii ki nöroşirjenler, fizik tedavi uzmanları gerektiğinde ortopedistler. Orada bir ekip gidiyor. Çünkü orada bir yapısal hasar var. Bu tamamen fonksiyonel bir şey. O yüzden de burada çok daha farklı. Doğru. Ama orada da bu bakış açısının yani nedene yönelik bakmanın katkısı olduğunu gördüm. Onu beraber paylaşırsak hatta orada hani siz de sizin tabii açınızdan anlatırsınız. Orada ikimiz bir program olur. Orada sadece soruları ben böyle bir şey olan ben olmam diye düşünüyorum.
Çok iyi olur evet.
Peki.
Peki çok teşekkür ederim.
Ben de sağ olun. Migren konusunda çok sağ olun. Çok güzel sorular sordunuz.
Siz de çok,
çok
güzel,
çok güzel anlattınız tabii.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta programımızda çok değerli bir doktorumuzu ağırladık. Uzman doktor Emel Gökmen hocamız bizlerle birlikteydi. Nöroloji konusunda özellikle migren konusunda bize çok detaylı bilgiler verdi. Haftaya yeniden değerli bir doktorumuzla buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada Kordiya'da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Rastlılara dağılmış bir sistem. Sistem kapkaranlık içerisinde. Şu kadar bir şey.